Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Bir önceki programımızda Mekke-i Mükerreme'deki Mescid-i Haram'ın, Mekke-i Mükerreme'nin ve Medine-i Münevvere'nin, Mescid-i Nebevi'nin faziletleri üzerinde durmuştuk. Mevzumuzu bitirememiştik. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Kim benim mescidimde 40 vakit namaz kılar ve hiçbir vakti kaçırmazsa ona cehennemden uzaklaşma ve azaptan kurtuluş beraati yazılır ve o kişi nifaktan uzak olur. Bu hadis-i şerife istinaden bugün hacılarımız orada 8 gün kalmayı, 40 vakte tamamlamayı itiyat edinmişlerdir. Buna gayret ediyorlar. Bu hadis-i şerife dayanarak bunu yapmış oluyorlar. Kim benim mescidimde 40 vakit namaz kılarsa, aralıksız bu kaçırmadan, hiçbir vakti kaçırmazsa ona cehennemden uzaklaşma ve azaptan kurtuluş beraati yazılır. Bir de nifaktan uzak olur o kimse diye. Bu da Mescid-i Nebevi'nin faziletini gösteren rivayetlerden birisi. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Kim benim bu mescidime bir ilim öğrenmek veya öğretmek için gelirse o Allah yolunda cihad eden kişi mesabesindedir. Mescitlerin en mühim vazifelerinden birisi de, faaliyet alanlarından birisi de ilim öğrenmek, öğretmek. İlim de İslami ilimler daha çok. Öncelikle ibadet sonra da ilim öğrenmek geliyor. Bu ikisi mescitlerin ayrılmaz bir fonksiyonu, birbirinden ayrılması mümkün olmayan fonksiyonları. Bugün maalesef bizim Türkiye'mizde bu ilim fonksiyonu pek icra edilemiyor veya çok zayıf, çok cılız kalıyor. Ama mutlaka bunun da geliştirilmesi, artırılması gerekiyor. Zira ilim olmazsa insanların yaşaması, hayatlarını doğru dürüst devam ettirmeleri, hayatlarını istikamet üzere devam ettirmeleri, aldatıcı insanların aldatmalarından kurtulmaları neredeyse mümkün olmaz. Bu sebeple bütün Müslümanların ilim yolunda gayret etmeleri ve buna ağırlık vermeleri icap ediyor. Peygamber Efendimiz de burada bunu vurgulamış oluyor. Kim benim mescidime bir ilim öğrenmek veya öğretmek için gelirse o Allah yolunda cihad eden kişi mesabesindedir. Kim de bunun dışında bir maksatla gelirse, yani ibadet maksadı da yok, ilim maksadı da yok, o da başkasının malına bakan kimse gibidir. Orada insanlar ibadet ediyor, ilim öğreniyor, kendisini geliştiriyor, Cenab-ı Hakk'a yaklaşıyor. Bu ise onları seyrediyor, başkasının malına bakan, onları seyreden insana benzer buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple mescitlerin daha insanlara, her seviyedeki insana ilim öğretecek bir duruma gelmesi gerekiyor. Yani bütün 7'den 77'ye bütün insanların, çocukların, ortaya gençlerin, orta yaştaki insanların, yaşlıların her birisi kendisine camide bir ders halkası bulabilmesi gerekiyor. Her insan hangi dersi istiyorsa onu alabilmesi gerekiyor. Hocaların, müezzinlerin ve ilim erbabı, gönüllü insanların mescitleri bu şekilde ders halkalarıyla doldurmaları bugün ihtiyacımız olan bir husus. İmam Malik rahmetullahi aleyh, Medine'nin büyük alimi, imamı, sahabenin talebesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en fazla tazim edenlerin başında gelir. Medine-i Münevvere'de ayakkabıyla yürümez, bineye binmezdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde yürüdüğü Medine topraklarına hürmet, tazim ve tekrim ederek orada defi hacette bulunmazdı. Medine küçük bir yer olduğu için zaten defi hacet ihtiyacı olduğunda Medine dışına çıkıyor. Tabii ki bugünkü gibi çok sık böyle bir ihtiyaç da olmuyor. Bugünkü gibi oburluk olmadığı için o zaman için insanlar az yedikleri için ihtiyaçları da az oluyor. Böyle ihtiyaç olduğunda da Medine dışına çıkardı İmam Malik Hazretleri. Medine üzerinde ata binmez, hayvana binmezdi. Yerde yürürdü. Efendimizin yerde yürüdüğü yerlerde ben atla gezemem diye Medine'ye gelen Halife Mehdi'ye, şu anda Medine'ye girerken sağlı sollu öyle insanların arasından geçiyorsun ki muhacirlerin ve ensarın evlatlarıdır onlar. Yani Medine ehli, Medine'deki insanların, muhacirin ve mutlaka ya bir muhacirin ya bir ensarın torunu olduğu, onların evladı olduğunu hatırlıyor, onu düşünüyor. Çünkü o zaman daha sahabe-i kiram, hayatta olan sahabeler var. Belki bugün de bu mümkün, az da olsa. Çünkü dışarıdan gelenler de olmuş ama yine Medine'nin yerlilerine ensarın ve muhacirinin torunları olarak bakılabilir. Onlara selam ver. Yeryüzünde Medine ehlinden daha hayırlı kimse yoktur. Medine'den daha hayırlı bir yer de yoktur. Halifeyi ikaz ediyor İmam Malik Hazretleri. Halife Mehdi, bunu neye dayanarak söylüyorsun ey Ebu Abdullah diye sordu. Ebu Abdullah İmam Malik'in künyesi. Oğlu Abdullah'tan dolayı Abdullah'ın babası diye künyeleniyor. O da şöyle cevap veriyor. Şu anda yeryüzünde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dışında hiçbir peygamberin kabri bilinmiyor. O halde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabri yanında bulunan insanların faziletini takdir etmek lazımdır buyurdu. Hakikaten bugün bazı rivayetler var ama çok sağlam rivayetler değil. İşte farklı peygamberlerin kabirleriyle ilgili en doğrusu, en kesin bilineni Peygamber Efendimizin dünya üzerinde kabri bilinen tek peygamber. Hayatı en ince teferruatıyla bilinen tek peygamber. Allah'ın Habibi ve Halili olan en sevgili peygamber. Bu sebeple onun ashabının torunlarının çok kıymetli olduğu, onların yaşadığı şehrin de kıymetli olduğu buradan anlaşılmış oluyor. İmam Malik rahmetullahi aleyh muhabbet ve tazimi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettim denmesini de hoş görmezdi. O herkesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret ettim demesini isterdi. Peygamberimizin kabrini ziyaret ettim demek hoşuna gitmiyor. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettim denmesini istiyor. Kendisi de öyle kullanıyor. Zira kabir terk edilmiş harap yerdir. Kabir deyince insanların aklına böyle gelir. Terk edilmiş harap yerler gelir. Yani pek hoşlanılmayan, uzak kalmak isteyen yerler gelir. Ama Efendimiz'in için böyle bir şey söz konusu değil. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettim demek daha doğru. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın. Oraları kabir haline getirmeyin buyurmuştur. Demek ki namaz kılınmayan, maneviyat olmayan evlerin kabir gibi olduğu, kabirlerin karanlık dolu olduğu, zulümatla dolu olduğu, manevi karanlıklarla dolu olduğu anlaşılıyor. O sebeple kabir ziyaret ettim, Efendimizin kabrini ziyaret ettim ifadesini hoş karşılamıyor İmam Malik Hazretleri. Yine İmam Malik Hazretleri'nin böyle demesinin sebebi şudur, şöyle izah edilir. Efendimiz'i ziyaret eden kişi kendisini işiten, gören, hisseden, tanıyan, selamına karşılık veren bir zatı ziyaret etmektedir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre kendisini ziyaret eden insanların selamını işitiyor, onlara karşılık veriyor. Onları görüyor, hissediyor, tanıyor, selamına karşılık veriyor, salatına karşılık veriyor. Böyle bir insanı ziyaret ediyor. Mesele sırf bir kabir ziyareti meselesi değildir. Yani Efendimiz'in ziyaret ederken sadece bir kabir ziyareti değil. Başka kabirleri ziyaret edildiğinde insan kabir ziyaret eder, selam verir, dua eder, Kur'an-ı Kerim okur, ruhlarına hediye eder sevabını. Bu şekilde bir ziyaret söz konusu. Ama Efendimiz ziyaret olduğunda sadece bir kabir ziyaret değil, şahsını ziyaret gibi düşünmek gerekir. Mesele bundan daha büyük, daha kıymetli ve daha yücedir. Efendimizin kabrine içindeki zata bakmadan sırf kabir yönüyle baksak bile orayı temiz ruhların her taraftan kuşattığını, Mele-i Ala'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine dek aralıksız uzanan meleklerden bir köprünün olduğunu ve sayılarını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği kadar melekler kafilesinin onu ziyaret ettiğini bilmeliyiz. Yani kabir ziyareti olarak bile düşünsek o kabir çok farklı bir kabir. O kabir devamlı meleklerin ziyaret ettiği, kuşattığı, orada bulunduğu, temiz ruhların orada bulunduğu bir kabirdir. Orası farklı bir yerdir. Ka'b radıyallahu anh Hazreti Ayşe'nin huzuruna girmişti. Derken orada bulunan insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiler. Bunun üzerine Kâb radıyallahu anh şöyle dedi. Doğan hiçbir gün yoktur ki 70 bin melek inip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin etrafını kuşatmasın. Her gün 70 bin melek Efendimizin kabrini kuşatır. Bu melekler kanatlarıyla kabre dokunur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirirler. Akşam olunca semaya yükselirler. Yerlerine onlar kadar diğer melekler gelir. Onlar da aynı şeyler yaparlar. Salavat getirirler. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alennebih. Allah Teala ve melekleri Peygamber Efendimiz'e salat ediyorlar. Bu durum kıyamete kadar böyle devam eder. Kıyamet günü kabri açıldığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alay halindeki 70 bin meleğin arasında dışarı çıkar. Bu şekilde rivayetler var muhterem dinleyiciler. Peygamber Efendimiz'in kabrinin en faziletli yer orası oluyor. Medine'nin, Mekke-i Mükerreme'nin, Kabe'nin faziletiyle ilgili rivayetler pek çok. Oralar Müslümanlar için mukaddes yerler. Oraların kıymetini bilmek gerekiyor. Oraları muhafaza etmek, müdafaa etmek, ziyaret etmek gerekiyor. Medine-i Münevvere'nin yakınlarında da mukaddes yerler var. Mesela bunlardan birisi Kuba Mescidi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken Medine'ye en yakın köylerden birisi Kuba köyünde konaklamıştı. Orada bir 14-15 gün kadar kalmışlardı. Orada ilk yaptıkları ilk bir mescit inşa etmek olmuştu. Kuba Mescidi. Yani Efendimizin gördüğümüz kadar gördüğümüz gibi en önemli hedefi Allah'a ibadet etmek, kulluk etmek. Bunun için ibadet edilecek bir mescit inşa etmek. Bugün Müslümanların da herhalde en çok düşünecekleri bu olması gerekiyor. Bir yere konakladıklarında zaten namazgahlar vardır yol üzerlerinde. İstanbul'da da var namazgah denen yer var. Sonra Altunizade'ye doğru inerken sağ tarafta bir namazgah var. Buralar yolcuların konaklayıp namaz kıldıkları etrafı çevrili temiz tutulan yerler oluyor. Açık üzere açık oluyor. Peygamber Efendimizin de seyahatleri seferleri esnasında böyle namazgahları var. Hemen konakladığı bir yerde bir alanı temizleyip namazgah ediniyorlar. Etrafını çeviriyorlar. Orası daha sonra da kalıyor. Hatta Osmanlı Devleti tren istasyonu yaparken tren istasyonunun duraklarını, istasyonlarını, tren yolunun istasyonlarını Efendimizin bu sefer esnasında konakladığı, namazgah yaptığı yerleri yapmışlar, tercih etmişler ki bir hatıra, Efendimizin hatırasını hatırlamak, sık sık onunla beraber olmak, kalben beraber olmak için bu namazgahlarda gösteriyor ki Müslümanların ilk vardıkları yer hemen namazgah düşünmek, cami düşünmek, mescit düşünmek. Bunu sahabe-i kiramın bir rivayetinde de görüyoruz. Ashab-ı kiram diyor ki biz seyahat esnasında konakladığımızda hayvanlarımızın üzerindeki yükleri indirmeden hemen namaza durmazdık. Burada iki şey anlaşılıyor. Bir hemen konaklayınca ilk işleri sahabenin bir namaz kılmak. Nafile namaz kılmak. Vakti gelirse farz namaz kılmak. Bunu anlıyoruz ilk yaptıkları iş ama bunu yaparken de hayvanlara merhametini görüyoruz. Hemen hayvanlar sırtlarında yüklerle beklemesinler biz namaz kılarken çünkü onlar namazlarını da uzun kılıyorlar. Önce diyor hayvanları rahatlatırdık onların yüklerini indirir hemen sonra namaza dururduk. Ondan sonra da belki yiyecek bir şeyler varsa yiyecek bir şey yiyip istirahat edip yollarına devam ediyorlar. Bugün de insanların Müslümanların bunu düşünmesi gerekiyor bir site yapacakları zaman. Bir yere bir yerleşim birimi kuracakları zaman öncelikle bir mescidi, camiyi düşünmeleri gerekiyor. Mescitlerin imarı. Mescitlerin imarı iki türlü. Birisi zahiren taştan, topraktan onları mimarlar eliyle imar etmek, yapmak, inşa etmek. Bundan daha önemlisi de cemaate devam etmek. Asıl mescitlerin imarı mamur hale gelmesi, cemaatin, Müslümanların beş vakit namaza devam etmeleridir. Cemaate devam etmeleridir. Bu şekilde ilk yapılacak iş Müslüman deyince akla gelen iş mescitlerin imarıdır. Kendi evinden Müslümanların tarih boyunca camileri, mescitleri hep kendi evlerinden görkemli olmuştur. Osmanlı'ya baktığımızda Osmanlı devletinde yapılan camiler, bugün de ayakta olan camilere bakıyoruz. Bir de onların oturduğu evlere. Bunu batılı seyyahlar bile fark ediyorlar. Diyorlar ki onların mescitleri, camileri evlerinden kat kat üstündür. Daha güzeldir, daha tantanalıdır, mutantandır. Kendi evleri basit bir baraka gibi ama Allah'ın evi diye bir cami yapacakları zaman en güzel şekilde, en sağlam şekilde yapıyorlar. Asırlarca ayakta kalacak bir sağlamlıkta yapıyorlar. Bu da bir imanın göstergesi, imanın kuvvetinin, Allah'a olan yaklaşma azminin bir gayreti, göstergesi oluyor. Efendimiz de ilk geldiğinde Kuba'da bir mescit yapmıştı, Kuba Mescidi. Ve o mescidi zaman zaman ziyaret ederdi. İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü Kuba Mescidini binekli veya yaya olarak ziyaret ederdi. Yürüme olarak da belki 45 dakika sürecek bir mesafede, biraz da yokuş çıkmak gerekiyor giderken. Demek ki Efendimiz yaya olarak oraya yürüdüğü de olmuş sıcağın altında. Binekli gittiği de olmuş ve içinde iki rekat namaz kılardı. Cumartesi günleri Kuba Mescidi ziyareti yaparmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de umreye gidenlerin cumartesi sabahları sabah namazından sonra hemen Kuba'ya gidip Efendimizin bu sünnetini icra ettiklerini görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim evinden çıkıp Kuba Mescidine gelir ve orada iki rekat namaz kılarsa bu ona bir umreye bedel olur. Umre sevabı verir Cenab-ı Hak ona diyor. Çünkü Medineliler de demişler ki ya Resulallah, biz Medine'deyiz, uzak Mekke, her zaman gidemiyoruz. O zaman için belki 8 günlük 10 günlük bir yol Medine'de Mekke'ye gitmek. Mekkeli kardeşlerimiz her istedikleri zaman umre yapıyorlar, sevap kazanıyorlar. Efendimiz de onlara siz de Kuba Mescidine gidin. Allah Teala da size inşallah imkanınız nispetinde niyetinize göre orada umre sevabı lütfeder buyuruyorlar. Bu sebeple Kuba Mescidi'nde faziletli bir yer olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Medine-i Münevvere'de yine Akik Vadisi var. Zülhuleyfe var. Buralar da faziletleriyle ilgili rivayetler olan bölgeler. Yine İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zülhuleyfe'de vadinin içinde istirahatgahında iken yanına gelip kendisine sen mübarek Batha'dasın, mübarek bir vadidesin diye nida olunduğunu bize haber verdi diyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriliyor Melek Cebrail aleyhisselam, burası mübarek bir yerdir, vadidir diye. Zülhuleyfe'de Medine'den çıkıp umre için yola çıkan insanların 6-7 kilometre gittikten sonra durup ihrama girdikleri yer, orası Zülhuleyfe Mescidi oluyor. O mescidin olduğu civardaki vadide Akik Vadisi, oralarda faziletli, bereketli yerler olduğu ifade ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma Hazreti Ömer'den radıyallahu anh'ten naklen anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Akik Vadisi'nde olduğu esnada şöyle buyurduğunu işittim. Bana Rabbimden bir elçi geldi ve bu vadide namaz kıl ve hac için umreye, hac içinde umreye niyet ediyorum de diye emretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca giderken ifrat haccı, sadece hac yapmak için çıkmıştı. Bu bölgeye geldiğinde Hazreti Cebrail'in telkiniyle, onun getirdiği vahiyle umre ile haccı birleştirmiş oldu. Hac içinde umre. El-umre fil hac. Hacla umreyi birleştirmiş, beraber yapmış oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna işaretliyor bu rivayet. Ama burada da mübarek bir vadide olduğu, orada namaz kılması gerektiği söyleniyor. Orada Efendimiz namaz kılıp ihrama giriyor, niyetini yapıyor hac ve umre için. O şekilde yoluna devam etmiş oluyor. Musa bin Ukbe der ki, Salim rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Ömer'in devesini ıhtırdığı, yani çöktürdüğü, durdurduğu mescidin yanına bizim de develerimizi ıhtırırdı, durdururdu. Abdullah bin Ömer orada Resulullah'ın istirahat ettiği yeri araştırmak gayesiyle devesini durdururdu. Orası vadinin dibindeki mescidin aşağısında, mescitle kıble arasında orta bir yerdi. Abdullah bin Ömer Hazretleri'nin en önemli vasfı bu. Peygamber Efendimiz'in izini adım adım takip etmek. Efendimiz nerede konakladı, nerede durdu, nerede hareket etti, hangi yolu takip etti? Bunu araştırıyor, bunu bulmak için böyle bir gayret ediyor. Arkadaşlarına da bunu tavsiye ediyor. Yine İmam Malik rahmetullahi aleyh'ten nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Medine'ye giden hiç kimseye en az iki rekat namaz kılmadan Muarras'ı geçmesi muvafık olmaz. Muarras denen bir bölge, yer, orayı geçmesi doğru olmaz. Çünkü buna, bana ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada gecelemiştir. Orası Medine'ye 6 mil mesafededir. Burada zikredilen Muarras ile Zülhuleyfe'de Resulullah Efendimizin hac dönüşü konakladığı yer kastediliyor. Efendimiz hacdan dönerken Zülhuleyfe'deki mescide Medine'ye 7 kilometre kalan yerde bir konaklıyor. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada geceyi geçiriyor. Bunu takip ediyor sahabiler. İmkanı olan orada dursun, Efendimizin yaptığı gibi gecelesin, namaz kılsın diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece seferden dönenlerin habersiz bir şekilde gece aniden eve gelmelerini çok hoş karşılamazdı. İnsanların hazır olmayacağını, evdekilerin belki saçı başı dağınık halde bulunacağını dikkate alarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah evlerine gitmelerini isterdi. Gece vakti ise eğer bir yerde konaklar, geceyi geçirir, sabah evlerine varırlardı. Bu büyük bir incelik anlayıştır, hakikaten büyük bir ahlak edeptir. Bugün de insanların, seferden dönenlerin, evlerine dönenlerin evlerine haber vermeleri, şu saatte geleceğiz diye bildirmeleri, bilgi vermeleri bu sünnete uygun olur. İnsanlar da ona göre evdeki kalan ailelere, çoluk çocuklara da hazırlıklarını yaparlar. Kendilerine çeki düzen verirler. Bu da güzel bir sünneti seniyedir. Kıymetli dinleyenler, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'nin faziletleri üzerinde konuşuyorduk. Medine'nin, Medine-i Münevvere'nin harem ilan edilmesi, harem bölgesi, koru ilan edilmesi. Mekke-i Mükerreme öyleydi zaten. Medine'yi de Efendimiz harem ilan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine hareminin hudutlarını şöyle belirliyor. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye harem ilan etmişti. Ben de Medine'nin iki tepesi arasına harem ilan ediyorum. Başka rivayetlerde Mekke'ye harem ilan eden Allah Teala'dır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın emriyle İbrahim aleyhisselam Mekke'yi harem ilan ediyor. Peygamber Efendimiz'e yine aynı şekilde Cenab-ı Hak'tan gelen bir vahiy ile haberle Medine'yi harem ilan ediyor. Medine'nin, ben de Medine'nin iki tepesi arasını harem ilan ediyorum. Bu emir üzerine belirlenen yerlere taşlar dikilerek Medine hareminin sınırları tespit edildi. Sahabe-i kiram hicretten sonra Medine hareminin bölgelerini, sınırlarını çiziyorlar. Böylece hudutlar içine alınan Medine'ye Harem-i Rasul denildi. Harem-i Rasul. Mekke'ye harem deniyor. Burada Harem-i Rasul, Peygamber Efendimiz'in harem kıldığı yer. Medine'nin Ayr ile Sevr tepeleri arasındaki 3 fersahlık mesafenin her köşesi de koru haline getirildi. Ayr tepesi var, bir de Sevr. Şimdi Sevr bir Mekke'de var. Sevr dağı, büyük bir dağ. Bu da Mekke'de bulunuyor. Medine'deki Sevr tepesi ise farklı bir tepe. Uhud'un arka taraflarına kalan küçük bir tepe olduğu için bunu bazıları karıştırabiliyor. Acaba Mekke'deki Sevr dağıyla mı karıştırıldı? Burada bir yanlışlık var falan diye. Ancak Medine ehli biliyor ki burada küçük bir tepecik var. Bunun ismi de Sevr tepesi. Zülhuleyfe yakınlarındaki Ayr veya Ayr dağı ile Uhud dağının kuzeyindeki küçük Sevr tepesi arasındaki bölge harem ilanlıyor. Buradaki Sevr tepesi Mekke'deki Sevr dağı ile karıştırılmamalıdır deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi harem ilan ettikten sonra şöyle buyuruyor. Onun ağacı kesilmez. Orada günah işlenemez. Yani orada işlenen günah başka yerde işlenen günah gibi olmaz. Orada dikkat etmek lazım. Fıskı fücurdan uzak durmak lazım. Günahtan her yerde uzak durmak lazım ama orada bilhassa uzak durmak lazım. Kim orada kitap ve sünnete muhalif bir amel işlerse, bir bid'at işlerse, bir yanlış iş yaparsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olur. Bu da hakikaten ağır bir tehdit. Buhari'de geçen bir rivayet. Demek ki harem ilan edilmesi, oranın ağacının kesilmemesi, orada avlanmaması, orada günah işlenmemeye dikkat etmesek, kitap ve sünnete muhalif bid'atlerden uzak kalınması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi ve çevresini harem bölgesi yani koru olarak ilan etmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah Resulü'nün korusu içinde bulunan ağaçlara sopa ile vurulamaz ve onlar kesilemez. Fakat zaruret halinde hayvanların yemesi için hafif ve yumuşak bir şekilde rıfk ile sallanarak yaprakları silkelenebilir. Demek ki Mekke'nin haremi gibi de tam bir haremde değil. Burada bir tavsiye niteliği daha çok ağırlık basıyor. Bir sünnet olarak, ama Efendimizin harem kıldığı bir bölge oluyor burası. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp bu belde için dua buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine için dua buyuruyor. Bu duanın bereketiyle Medine o zamandan bu zamana bütün müminlerin huzur, sürur, rahmet mekanı ve İslam dünyasının nabzının attığı bir saadet beldesi oldu. Diyor ya Rabbi, bize Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Medine'deki meyvelerimize, sebzelerimize, ölçülerimize bereket ihsan eyle diye Efendimizin duaları var. Orayı da seviyor ashab-ı kiram, artık oraya yerleşiyor. Hicretten sonra tekrar Mekke'ye dönmüyorlar. Mekke'yi fethettikleri halde bile Medine'de yaşamaya devam ediyor ashab-ı kiram. Ashab-ı kiram Medine'nin haremliğine son derece itina gösterirlerdi. Nitekim Ebu Hüreyre radıyallahu anh bu husustaki hassasiyetini şöyle dile getirmektedir. Şayet Medine'de otlayan bir geyik görsem asla onu rahatsız etmem. Bir geyik, güzel bir av, belki bir ailenin aylarca gıdasını temin edecek büyük bir av. Ancak Medine hareminde olursa eğer, diyor, ona dokunmam. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin iki kara taşlığı arası haremdir buyurmuştur. Medine'nin sağ, yani iki tarafında taşlık bir bölge var. Siyah taşlar, volkanik taşlar olan bir bölge var. Bu sebeple Medine için sık sık bu kullanılır. Medine'nin iki kara taşlığı arası diye, iki kara taşlık arası ifadesi Medine için çok kullanılır. Ashab-ı kiram çocukların bile buna muhalif davranışlarda bulunmalarına göz yummazlardı. Abdullah bin Ubeyde radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Ben Ebu İhab kuyusu civarında kuş avlıyordum. Normalde av yapmak doğru değil harem bölgesinde. Babam Ubade beni görüp elimdeki kuşu bıraktırdı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın Mekke'yi harem kıldığı gibi Medine'nin iki kara taşlığı arasına harem kıldı dedi. Hanefilere göre, Hanefi mezhebine göre, bizim mezhebimize göre Medine-i Münevvere'nin hususi hükümler gerektiren bir haremi, yani Mekke gibi böyle kesin ifadelerle bir harem yoktur, bir tavsiye niteliğindedir. Diğer mezheplere göre ise vardır. Burada av yapmak onun kendisine göre cezası vardır. Medine hareminin Mekke hareminden farklılık arz eden başlıca hükümleri şunlardır. Bütün fakihlere göre Medine'ye ihramla girilmesi şart olmadığı gibi lüzumu halinde geçici bir süre için gayrimüslimlerin girişine izin verilmesi de caizdir. Kabe'nin haremine ise ihramsız girilemez, hiçbir gayrimüslim giremez. Mekke'ye girerken zaten sağa sola doğru ok işaretleri gösterilerek gayrimüslimler için son çıkış diye bir levha var. Bugün bizim İstanbul'da köprüye girerken köprüden önceki son çıkış levhalarına benzetiyorum ben onu. Orada harem bölgesine yaklaşınca gayrimüslimler için son çıkış diyor. Oradan öteye gayrimüslimlerin geçmesi caiz değil. Ama Medine için diyor bir yani zaruret olursa bu girilebilir, izin verilebilir geçici olarak. Medine haremine has bir ibadet veya kurban yoktur. Mekke hareminin kurbanları var, ibadeti var. Medine hareminin ağaçlarına ihtiyaç duyulan eşyanın yapımında kullanmak, otunu da hayvanlara yedirmek caizdir ihtiyaç olduğunda. Ulemanın ekseriyetine göre ağacını kesmenin, otunu yolmanın ve hayvanını avlamanın da herhangi bir cezası yoktur. Tavsiye niteliğindedir. Şafii'nin eski görüşü ise Ahmet bin Hanbel'den gelen bir rivayete göre ise görüşü Şafii'nin eski görüşüyle Ahmet bin Hanbel'den bir rivayete göre bunlara ceza tatbik edilir diyorlar. Şafii mezhebi ve Ahmet Hanbel'den bir görüş. Peygamber Efendimiz yeşilliğe, ağaca çok dikkat ediyordu. Gâbe diye bir bölge vardı Medine'de. Ormanlık manasına geliyor. Orası boş bir araziyken Efendimiz ashabına herkes oraya bir ağaç diksin önceki kestikleri yerine diye orayı bir ormanlık haline getirmişti. Efendimizin meydana getirdiği bir ormanlıktı orası. Üstül Gâbe diye bir kitap vardır. Üstül Gâbe bizim ormanın aslanları, Gâbe ormanının aslanları diye bu kitapta ashab-ı kiram anlatılır. Ashab-ı kiramın hayatları tek tek anlatılır. Hakikaten müellif İbnül Esir çok güzel bir isim bulmuş. Peygamber Efendimizin eliyle oluşturduğu ormanda yaşayan aslanlar. Yani çok güzel bir teşbih yapıyor. Medine'de yetişen aslanlar, ashab-ı kiram. Medine haremi dışında avlanan kimsenin avını harem alanına sokmasında bir sakınca görülmemiştir. Dışarıda avlayıp da içeri getirmekte bir sakınca yok. Ancak Malikilere göre bu ruhsat sadece Medineli avcılar için geçerlidir. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescidde kılınanlardan daha faziletli sayılmıştır. Medine harem bölgesindeki yeşil ağaç veya otların ihtiyaç olduğu zaman kesilmesi caiz görülmüştür. Medine tarım bölgesi olduğu için Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta izin istenmiş ve kendilerine Mekke haremindeki bazı bitkilerin zaruret halinde koparılmasına izin verildiği gibi izhar otu mesela Mekke'de izin veriliyor. O ot ölüler üzerine konuyor, kefenlerin üzerine, kabirlere, evlerin çatısına konuyor. Efendimiz ona izin veriyor. Buna izin verildiği gibi Medine'de daha geniş izin verilmiştir. Yine Medine dışında avlanma serbest bırakılmıştır. Bu demek ki Efendimizin bir gönlünde Medine'nin de yeşillik, güzel bir alan olması yatıyor ve bunu tavsiye ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Harem bölgesi ilan diyor ama ashabına zorluk olmasın diye de kesin bir hüküm olarak da bunu ifade etmiyor. Bu sebeple bazı alimler, Hanefiler diyorlar ki burada harem bölgesinde yapılan ot koparma, ağaç kesmenin belki cezası yoktur. Ama diğer mezheplerden cezası olduğunu söyleyenler var. Yezid bin Şerik bin Tarık anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı minberde konuşurken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hazreti Ali hutbe okuyor. Hayır, iddiaları doğru değildir. Vallahi bizim yanımızda Kur'an-ı Kerim'den ve şu sahifeden başka okuduğumuz bir yazı yoktur, diyor. Ta o zamandan başlamış bazı insanlar fitne çıkarmaya. Diyorlar ki Hazreti Ali'nin yanında diğer insanların bilmediği, ashabın bilmediği bazı kitaplar var, Kur'an'ın devamı var, yazı var falan. Bunlar maksatlı olan, kötü niyetli insanların uydurmaları, insanların kafasını karıştırmak için. Hazreti Ali bunu inkar ediyor. Hayır, diyor, onların iddiaları doğru değildir. Bizim yanımızda, yeminle söylüyor, vallahi bizim yanımızda Kur'an-ı Kerim'den ve şu sahifede, elinde bir sahife var. Başka bir yazı yoktur. Başka rivayetler diyor ki bir sadece bunun dışında diyor Allah'ın verdiği bir anlayış vardır. Yani belki Kur'an-ı Kerim ben herkesten daha iyi anlıyorumdur. Herkes benim anladığım gibi anlayamıyor olabilir. Bu da hakikaten çok fark eder. Pek çok insan okur Kur'an ayetlerinde belki bir mana anlar ama alim bir zat, Hazreti Ali gibi hikmet şehrinin kapısı olan bir zat Kur'an-ı Kerim ayetini okuduğunda ondan daha çok manalar, daha çok derinlikler anlar. Onun işaretini, daha çok iktizasını, daha çok anlar. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Bir Allah'ın kullarına verdiği farklı farklı anlayışlar vardır. Böyle dedikten sonra o sayfayı açtı. Orada, elindeki sayfada develerin yaşları ve yaralamayla ilgili hükümler vardı. Yani zekat konusunda ve diyet konusundaki hükümler var. Bu konular hakikaten İslam'ın muamelat kısmı, hukuk kısmı çok önemli. Sahabe-i kiram buna çok önem veriyor. Hayvanların zekatı hakikaten zor bir konu. Karışık. Şu kadar hayvan olursa işte bu kadar zekat vermek gerekir. Sayı şuna çıkarsa bu zekat bu dereceye çıkar gibi. Bunları hafızada tutmak çoğu zaman zor olduğu için bunu Hazreti Ebubekir Efendimiz de, Hazreti Ali Efendimiz de yazıp yanlarında taşımışlar. İşte Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bu var elimizde. Bir de diyetlerle ilgili. İşte bir insana nasıl yaralarsan, neresini yaralarsan ne kadar diyet vermek gerekir. Parmakların diyeti ne kadardır, uzuvların diyeti ne kadardır gibi bu bilgilerin ihtiva edildiği bir sahife olduğunu söylüyor. Yine bu sahifede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir de şu bilgi vardı diyor o sahifede. Ayr dağından Sevr dağına kadar olan yerler Medine'nin haremidir. Her kim orada kitap ve sünnete aykırı bir iş yapar veya bid'at çıkaran birini korursa bid'at yapmayacak, bid'at yapanı da korumayacak. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde o kimsenin ibadetlerini ve tevbesini kabul etmeyecektir. Müslümanlardan birinin verdiği bir söz ve güvence, yaptığı bir anlaşma hepsini bağlar. Yani Müslümanların değerini gösteriyor burada. Bir Müslüman bir insanla anlaşma yaptıysa, bir söz verdiyse, ahitte bulunduysa, bir himayede bulunduysa bütün Müslümanlar diyor buna riayet etsinler. Her kim bir Müslümanın verdiği söz ve himayeyi dikkate almazsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Bir Müslümanın değerini bilmez, ona değer vermez, onun verdiği sözü riayet etmezse, onun koruduğu insana zarar verirse, Allah Teala kıyamet gününde o kimsenin tevbesini ve ibadetlerini kabul etmeyecektir. Yine Efendimiz devam ediyor. Her kim kendi babası olmadığını kesinlikle bildiği birinin soyundan geldiğini ileri sürerse, değişik sebeplerle, maddi menfaat sebebiyle veyahut da bir makam sevdasıyla böyle iddialarda bulunanlar olmuş zaman zaman. Kim böyle başka birisinin nesep iddia ederse veya kendi efendisi olmayan birini efendi olarak kabul etmeye kalkarsa, yani bu da köle ve cariyeler için geçerli. Bu da kendi efendisi olmayan başka birisinin değişik sebeplerle iddia ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet günde o kimsenin tevbesini ve ibadetlerini kabul etmeyecektir. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud'daki bu rivayet, Buhari'de, Müslim'de geçen rivayet. Ebu Davud'daki rivayette şu ziyade vardır. Medine'nin otu yolunmaz, av hayvanı ürkütülmez, yitik malı onu ilan edecek olan alabilir, yitik malını ancak. Çünkü yani kayıp, bir yolda bulduğum bir eşya, bunu alayım da kendime kullanayım gibi bir düşünce olamaz. Ancak onu ilan edip sahibini bulmak için insan alabilir. Hazreti Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin çok zeki bir insan, deha bir insan. Diyor ki beni bir kadın diyor dünya hayatımda aldattı, zor duruma düşürdü. Yolda giderken yaşlı bir kadın, aciz bir kadın, yanında da yerde bir eşya var. Yavrum diyor, şunu alabilir misin? Alıyor, o da zannediyor ki hani hanımın eşyası düşmüş, yardımcı olayım diye. Onu alıp buyurun hanımefendi diye uzattığında diyor ki oğlum benim değil diyor, o diyor kayıp eşya diyor, yitik mal diyor, al diyor, senin onu şey yap, ilan et, sahibini bul. Şimdi bu yani kendisine kalsaydı belki hiç eline dokundurmazdı Ebu Hanife Hazretleri, ama bir artık yitik kayıp malı insan aldığında onu tekrar bırakması caiz değil. Onu bir yıl ilan edecek, hatta daha fazla belki bazı görüşlere göre ilan edecek, sahibini tarif edecek, şöyle şöyle bir mal buldum, kaybeden var mı diye, sahibi çıkarsa verecek, çıkmazsa onu belki bir fakire veya bir hayır kurumuna infak edecek, kendisi kullanmayacak, sonra da sahibi gelirse onu tazmin edecek, ödeyecek, yani kendisinden hayır yapmış olacak. Böyle zor bir iş, sıkıntılı bir iş. İmam-ı Azam böyle bir zor işle yüz yüze kalmış oluyor, bir merhameti sebebiyle belki, kadını acıdığı için. Böyle diyor, kadın beni şaşırtmış oldu, aldatmış oldu diyor. Böyle bir zor işle beni yüz yüze bıraktı diye. Burada da Medine'nin yitik malını da ancak ilan etmek için alınabilir. Hiç kimseye kıtal maksadıyla, savaş maksadıyla orada silah taşımak caiz olmaz. Medine'de silah taşımak da doğru değildir. Oradan ağaç kesilmez, kişi devesini otlatabilir. Ağaç kesilmez ama hayvan otlatılabilir. Bir takım şiirler daha Hazreti Ali hayattayken ortaya çıkmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ona ve ailesine diğer Müslümanlardan gizlediği bazı bilgiler verdiğini ve hususi olarak vasiyette bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunlar Müslüman olmayan ama münafık insanlar, Müslüman gibi görünen, bir kısmı Yahudi asıllı, bir kısmı Mecusi asıllı insanlar, Müslümanlar arasında fitne atmak için ta Hazreti Ali hayattayken bu tür bilgileri ileri sürmeye başlıyorlar. Şia'nın değer verdiği bazı kitaplarda bu bilgiler yer almaktadır. İddiaya göre Resul-i Ekrem'in Hazreti Ali'ye yazdırdığı 70 zira uzunluğundaki Camia adlı sahifede insanların muhtaç olduğu her şey, kıyamete kadar vuku bulacak her olay, her hadise, bütün helal ve haramlar, hatta cennetliklerin isimleri bile yazılıdır. Bu tür efsanevi bilgiler insanlar arasında artık çok dolaşmaya başlıyor. Halbuki insanlar güzelce ilim sahibi olsalar bu tür efsanelere aldanmazlar. Çürümesi ve yıpranması mümkün olmayan bu sahife Hazreti Ali vasıtası imamlara intikal etmiştir. Hazreti Peygamber'e Miraç gecesi verilen, ondan da Hazreti Ali'ye ve imamlara intikal eden Divan-ı Şia adlı bir kitap, bu tür bilgiler, kitapta bu tür bilgiler mevcuttur. Böyle düşünceler var, inançlar. Cafer-i Sadık'ın yanında El-Cifrul Ebyaz adlı eserde Zebur, Tevrat, İncil, Hazreti İbrahim'e verilen sahifeler ve Hazreti Fatıma'nın Musaf'ı bulunmaktadır gibi bu tür bilgiler, iddialar var. Bu bilgiler için ve Şiilerin Hazreti Fatıma'nın yanında Kur'an'dan tamamen farklı ve onun 3 misli büyüklüğünde bir Musaf bulunduğuna dair iddialar için Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin hadis maddesine bakılabilir. Fatıma maddesine bakılabilir. O zamandan bu tür iddialar ortaya atılmaya başlamış ama Hazreti Ali ta o zamandan bunu inkar ediyor. Hayır diyor, onların iddiaları doğru değildir. Vallahi bizim yanımızda Kur'an-ı Kerim'de, bugün Müslümanların elinde olan Kur'an-ı Kerim'de ve şu sayfeden başka bir şey yok diyor. O sayfede de zekat hükümleri, diyet hükümleri ve okuduğumuz Medine'nin harem ilan edilmesi hükümleri var. Hazreti Ali ise senin yanında Resulullah'ın herkese bildirmeyip sadece sana özel olarak tebliğ ettiği şeyler varmış denmesine kızmış. Hadiste gördüğümüz gibi buna şiddetle karşı çıkmış. Hayır, Resulullah'ın sadece bana hususi olarak tebliğ ettiği bir hüküm yoktur. Biz Resulullah'tan Kur'an'da ve şu sahifede bulunanlardan başka bir şey yazmadık diye reddetmiştir. Ayet-i kerimelerde فَمَا بَلَّغَتَ فَاِنَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغَتَ رِسَالَتَ. Eğer diyor Allah'ın sana gönderdiği vahiyleri tebliğ etmezsen Rabbinin risalet vazifesini ifa etmiş olmazsın buyuruyor Cenab-ı Hak. Onun için Efendimizin gizlediği, kimseye bildirmediği, bazı özel insanlara bildirdiği şer'i bilgiler yoktur. Onların hepsini bütün ümmetine bildirmiştir. Bazı hususi, herkesi ilgilendirmeyen sırlar olabilir. Onlar da zaten şeriatla ilgili değildir. Herkesi ilgilendiren husus değildir. Onlar ayrıdır. Herkesi bağlamaz zaten onlar. Hazreti Ali Efendimiz de bu şekilde cevap veriyor, karşı çıkıyor. Hayır, Resulullah'ın sadece bana hususi olarak tebliğ ettiği bir hüküm yoktur. Biz Resulullah'tan Kur'an'da ve şu sayfada bulunanlardan başka bir şey yazmadık. Ne kendisinin yanında ne de Ehl-i Beyt'ten herhangi birinde Hazreti Peygamber'in bildirdiği gizli ilimler, dini bilgiler ve daha başka şeyler olmadığını kesin bir dille söylemiştir. Gizli ilimler hazinesi, gizli hazineler, sırrı ilimler gibi bu şekilde efsanevi bilgilerin olmadığını söylüyor Hazreti Ali Efendimiz. Sadece diğer sahabiler gibi Resul-i Ekrem'den duyduğu bazı hadisleri bir sayfaya yazdığını söylemiş. Sonra da o sayfayı açarak içinde neler olduğunu okumuştur. Biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte Medine'nin haram ilan edilmesi bölümü. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor kıymetli dinleyenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi şu yer arasında kalan kısımlarla harem ilan etti. Kim bu haramı ihlal edecek bir davranışta bulunursa Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet günü o kimseden ne farz ne nafile hiçbir hayır kabul etmesin buyurdu diyor. Medine topraklarının bereketinden faydalanmak ümidiyle İmam Malik rahmetullahi aleyh Medine'de herhangi bir binite binmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı toprağa hayvan ayağıyla basmaya Allah'tan utanırım derdi. Peygamberimizin içinde bulunduğu bir toprak burası. Buraya hayvanın ayağıyla basmaktan utanırım buyuruyor Hazreti İmam Malik rahmetullahi aleyh. Ve yaya olarak yürüyor. Belki ayakkabısız yürüyor. Tuvaletini yapmak için dışarı çıkıyor Medine dışına. Maliki alimlerinden, imamlarından Kadı İyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif kitabının yazarı, o zat da kadı olan bir zat. Şer'i ilimleri çok iyi bilen bir zat ama gönül ehli bir insan. Onun da Medine'ye bir hasreti var. Onunla programımızı bitirelim inşallah kıymetli dinleyenler. Şöyle diyor, Mekke ve Medine toprakları ilahi vahyin ve Kur'an-ı Kerim'in indiği, Cebrail ve Mikail'in durmadan gelip gittiği, meleklerin ve peygamber ruhlarının inip çıktığı bir mübarek yerdir. Araplar bazen kullanıyorlar mehbetül vahiy diye. Vahyin indiği yer. Hakikaten Medine ve Mekke toprakları, o ikisinin arası vahyin indiği yer. Cebrail aleyhisselamın indiği, Mikail aleyhisselamın indiği, Kur'an'ın indiği bölgeler. Oraların farklı bir özelliği var. O mekanlar Allah'ı takdis ve tesbih ile inleyip durur. Oralarda insanlar Sübhanallah derler, La ilahe illallah derler. Devamlı zikir sesleri yükselir oralardan. Oranın burcu burcu kokan toprağı insanoğlunun efendisini sinesinde barındırır. Allah'ın dini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti dünyaya oradan yayılmıştır. Yani bir gönül alemine bakın kıymetli dinleyenler, neler düşünüyor. Bütün incelikleri hesap ediyor burada İmam Malik Hazretleri. Allah'ın dini ve Resulullah Efendimiz'in sünneti dünyaya oradan yayılmıştır. Pınarın başı gibi orası. Oralar Kur'an ayetlerinin okunup okutulduğu, ibadetlerin ve duaların yapıldığı, faziletlerin ve hayırların gözle görüldüğü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu ispat eden delillerin ve onun mucizelerinin ortaya çıktığı, mucizelerin yaşandığı bir yer hakikaten orada. Yani Ebu Kubeys Dağı'ndan eski bir resmini görmüştüm. Mekke-i Mükerreme'deki, Kabe'nin yanındaki Ebu Kubeys Dağı'nın eski bir resmi. Orada bir böyle yarım duvar gibi bir işaret, bir inşa etmişler Osmanlılar. O işaret Peygamber Efendimiz'in ayı ikiye yardığı, o Şakk-ı Kamer mucizesinin yaşandığı yere işaret ediyormuş. Efendimiz orada durup ayı ikiye yarmış. Onu işaretlemişler. Rivayetlerden, işaretlerden hareketle, kitaplardan hareketle orayı tespit edip oraya bir işaret koymuşlar. Ancak şu anda o ne o işaret var ne de o dağ yerinde duruyor. Resulullah Efendimizin peygamber olduğunu ispat eden delillerin ve onun mucizelerinin ortaya çıktığı, yaşandığı, hac ile alakalı vazifelerin yapıldığı ve bazı ibadetlerin simgeleri olan yerlerin ve peygamberler sultanının doğup büyüdüğü mevkilerin bulunduğu, peygamberlik nurunun ilk defa fışkırdığı, risalet pınarının kaynayıp coştuğu, toprağı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bedenini ilk defa kucaklayıp öptüğü emsalsiz mekanlardır. Efendimiz'i ilk defa kucaklayan toprak Medine toprağıdır. O yerler sayılıp sevilmeye, burcu burcu kokusu ciğerlere çekilmeye, taşı toprağı doyasıya öpülmeye layık yerlerdir. Kadı İyaz Hazretleri uzak bir yerde tabii ki Endülüs'te. Ey peygamberlerin en hayırlısı mübarek diyarı ve bütün alemin kendisi ve mucizeleri sayesinde doğru yolu bulduğu yüce insanın yurdu Medine. Gönlümde muhabbetin alev alev, yüreğim ise aşkınla kavruldu. Ahdim olsun, eğer gözlerimin senin yurdunun taşına, toprağına doya doya bakması nasip olursa, ben de senin ayak bastığın toprakları doya doya öpeceğim ve şu bembeyaz sakalımla o yerleri süpüreceğim. Bir hasretini ifade ediyor. Cenab-ı Hak fırsat verir, gelebilirsem toprağını öpeceğim, sakalımla yerleri süpüreceğim diye hasretini bildiriyor. Bu gönül alemi, bu gönül zenginliği sebebiyle Kadı İyaz Hazretleri'nin telif ettiği kitap asırlarca okunmuş, şerhleri yapılmış, tercümeler yapılmış. Bugün de yine tercümeleri, şerhleri yeniden yapılmaya devam ediyor. Bugün de yine güzel güzel okunmaya, istifade edilmeye devam ediyor. O kitap hakikaten peygamber muhabbetiyle, hasretiyle lebalep dolu bir kitap. Şifa-i Şerif kitabı. Şifa-i Şerif tercüme ve şerhi diye 3 ciltlik yeni bir yayınında çıktı. Yaşarken Kandemir hocamızın. Kıymetli dinleyenlerimiz fırsat bulabilirlerse bu kitabı da tavsiye ederiz. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş olduk. Cenab-ı Hak Efendimizin izinden gidebilmeyi, oradan ayrılmamayı cümlemize nasip eylesin. Yeni bir programda buluşmayı ve istifade etmeyi de yine cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.